Ayrım 25.
Sayfa 273. Kalman gerekirdi biliyorsun. Kalmamı istemiyor. Biliyorum, sana gitmeni söylediğini kendisinden duyunca biraz şaşırdım. Ama anlamıyorsun. İstersem onu geri getirtebilir miyim, getirtemez miyim bunu öğrenmek istiyorum. Henüz birbirimiz için yeterince olgunlaşmış değiliz. O gün gelecek, dedi. Onu gene böylesine kendine güvenli, böylesine neşe saçarken görmek beni çok şaşırttı. Gerçekten şaşırdım. Otur sevgili dostum, benimle bir iki sert içki iç. Buradan geçit sarayını çok iyi görebiliriz. Burada birikme olmaz. Biraz kararsızca ellerini çırpıp mastika istedi. İçkiler geldiği zaman çenesini avuçlarının içine alıp uzun süre kalabalığa bakarak sessizce oturdu. Sonra içini çekip acıyla başını salladı. İçkisini tepsiden alıp teneke masasının üzerine onun önüne koyarken ne var dedim. Sakince Leyla öldü dedi. Bu sözler yüreğine kurşun gibi çökmüş görünüyordu. Nesin bu akşam bana telefon edip söyledi. Tuhaf değil mi? Bu ölüme sevinmiş gibiydi. Oraya gidip cenaze için gerekli hazırlıkları yapmak üzere izin almayı başarmış. Ne dedi biliyor musun? Baltazar her şeyi anlayışla karşılayan o kara gözleriyle bana baktıktan sonra sözünü sürdürdü. Onu çok severdim falan filan ama ölümü şaşalası bir biçimde özgürleştirdi beni. Önümde yeni bir yaşamın kapısı açıldı. Kendimi çok daha genç hissediyorum dedi. Telefonun bir azizliği miydi neydi bilmem ama gerçekten de sesi gençleşmişti. Bastırılmış bir heyecanla doluydu. Kuşkusuz Leyla ile benim dostluğumun çok eskiye dayandığını biliyordu. Ama buradan ayrıldı ayrılalı bana mektup yazdığını bilmiyordu. Eşi benzeri olmayan bir insandı Darli. İskenderiye'nin az görülmüş çiçeklerinden biri. Bana şöyle yazmıştı. Ölmekte olduğumu biliyorum sevgili Baltazar. Ama çok yavaş gidiyor. Doktorlara, tanılara inanma dostum. Gerçek bir İskenderiyeli gibi yürek acısından ölüyorum. Ceketinin göğüs cebinden çıkardığı eski bir çoraba burnunu sildi. Temiz bir mendile benzeyecek biçimde özenle katladı, bilgiç bilgiç yerine koydu. Sonra gene ciddi ciddi, evet dedi. Ne müthiş bir sözcük, yürek acısı. Senin anlattıklarından anladığıma göre bana öyle geliyor ki nasıl Liza, Pursevarden ağabeyinin ölüm fermanını imzaladıysa Montoliv'de Leyla'nınkini imzaladı. İşte böylece zehirli sevgi kadehini elden ele dolaştırıyoruz. Başını sallayarak içkisinden kocaman bir yudum aldı. Anlaşılması çok güç bir metni çevirmeye çalışırmış gibi ağır ağır aşırı bir özen ve çabayla konuşmasını sürdürdü. Evet, Pursevarden'e o beklenen yabancının geldiğini söyleyen Liza'nın mektubu nasıl onun için bir coup de grâce olduysa galiba Leyla da bu mektubun tıpkısını aldı. Bu şeylerin nasıl ayarlandığını kim biliyor? Belki aynı sözcüklerle yazılmış bir mektup. Ateşli bir gönül borcu duygusunu dile getiren aynı sözcükler. Sana minnettarım. Bütün yüreğime teşekkür ediyorum. Çünkü gücünün büyüklüğü konusunda hiçbir bilgileri olmayan kişilere asla bağışlanmayan o değerli armağan senin sayende sonunda bana da bağışlandı. Montoliv'in sözleri bunlardı işte. Çünkü Leyla bana aktardı. Bütün bunlar o gittikten sonra oldu. Bana yazdı. Sanki Nesim'den bütün bütüne kopmuş, bağlanabileceği, konuşabileceği kimse kalmamış gibiydi. O çok sevdiğim açık yürekliliği, keskin görüşlülüğüyle her şeyi enine boyuna irdeleyen mektupları yazmasının nedeni buydu. Kendi kendini kandırmayı asla kabul etmezdi. Ah, ama iki şeyin arasında kalmıştı. İki yaşamın, iki aşkın. Bunu bana anlatırken böyle bir şey söylemişti. Mektubunu aldığım zaman önce bunun yeni bir gönül ilişkisi olduğunu düşündüm. Tıpkı bir zamanlar Rus baleriniyle olduğu gibi. Aşklarını benden hiç gizlemezdi. Bizimkini böylesine içten, bir anlamda böylesine ölümsüz kılan da buydu. Saklısı gizli olmayan bir aşktı. Ama bu kez bana onun adını söylemeye, yani onun benimle paylaşmaya yanaşmayınca her şeyi anladım. İşte o zaman her şeyin sona erdiğini anladım. Kuşkusuz zihnimin bir köşesiyle bu anı hep beklemekteydim. Yüce gönüllülükle karşılayacağımı düşünüyordum. Bunun olanaksızlığını görünce çok şaşırdım. Mısır'da olduğunu, beni görmek istediğini bilmeme karşın uzun süre yan çizmemin nedeni buydu. Kuşkusuz başka nedenleri varmış gibi yapıyordum. Salt kadınca nedenler. Ama öyle değildi. Yok olmuş güzelliğimden dolayı cesaretimin yitmesi nedeniyle değildi, hayır. Çünkü gerçekte bende erkek yüreği vardır. Baltazar ardına kadar açılmış gözlerle bir süre boş kadehlere baktı. Parmaklarını hafifçe birbirine bastırarak. Anlattığı öykünün benim için pek anlamı yoktu. Yalnızca Montolive'in herhangi bir derin duygusunun Nesim'in annesiyle gizli ilişkisinin olabileceğini düşünmek beni şaşırttı. Baltazar, kara kırlangıç deyip içki istemek üzere ellerini çırptı. Onun gibisini bir daha hiç göremeyiz. Ama çevremizdeki boğuk sesli gece alayın yaklaşmakta olduğu söylentilerinin daha boğuk gürültüsüyle şişip kabarıyordu. Çatıların arasında hilallerin pembe ışığı görülebiliyordu. Daha şimdiden sokaklar kapkara bir insan kalabalığıyla dolmuştu. Bildiklerini aktarırken kocaman bir arı kovanı gibi vızıldıyorlardı. Uzaktan gelen davul gümbürtüleri, bir solucanın devinimlerini anımsatan tuhaf dansın uyumlarına göre çarpan zillerin çınlamalı sesleri duyuluyordu. Ağırca, yürüyüş hızıyla yapılan dans, kendinden geçen dansçıların aksak uyumların dışına çıkıp kıvrandıktan sonra yeniden yürüyüş alayındaki yerlerine dönebilmelerine izin verecek biçimde garip duraklamalarla kesiliyordu. Yatağından taşıyacak kadar güçlü bir sel halinde ana caddenin dar boğazından ilerliyorlardı. Çünkü bütün yan sokaklar seyir için gelen, onlarla birlikte koşmaya başlayan, onlara ayak uyduran insanlarla doluydu. En önde boyalı yüzlü, maskeli, acayip cambazlar, taklacılar vardı. Yuvarlanıyor, vücutlarını eğip büküyor, havada sıçrıyor, ellerinin üzerinde yürüyorlardı. Onların arkasında parlak ipekliler, işlemeli takkeler giymiş, sadıçlarıyla, harem kadınlarıyla kuşatılmış sünnet çocuğu adaylarını taşıyan arabalar vardı. Çocuklar yeni yetme sesleriyle, meleyen kurbanlık koyunlar gibi şarkılar söyleyerek, kalabalığı selamlayarak gururlu gururlu oturuyorlardı. Baltazar karga sesiyle, ''Bu gece kapçıklar yağmur gibi yağacağa benzer. Mikrop kapmamaları çok tuhaf. Biliyorsun yaranın kanını durdurmak için kara top barutu ve kireç suyu kullanıyorlar.'' dedi. Şimdi de üzerlerinde kutsal kişilerin adları kabaca yazılmış, eğilip kalkan bayraklarıyla tarikatlar geliyordu. Rüzgarda titreşen yapraklar gibi titriyorlardı. Göz kamaştırıcı kılıklar giymiş olan şeyhler dik tutmaya çalıştıkları bayrakların ağırlığından güçlükle yürüyorlar ama gene de sırayı bozmuyorlardı. Gezginci vaizler yüz kutsal adı geveleyip duruyorlardı. Parlak meşaleler, balon gibi koca koca kağıt fenerleri önlerinde tutarak taşıyan ulu kişilerin sert, sakallı yüzlerini aydınlattı. Onlar yanımızdan geçip bir renk dalgalanması halinde Tatvik sokağına akarken renkleriyle birbirlerinden ayrılan çeşitli tarikattan dervişlerin aşağıdaki karanlığın içinden aydınlığa çıktıklarını gördük. Önlerinde kara sarıklı rifailer vardı. Güçlükleri dillere destan akrep yiyiciler. Kısa sert çığlıkları şimdiden dinsel esrime içinde olduklarını gösteriyordu. Çevrelerine sersemlemiş gibi bakıyorlardı. Kimileri yanaklarına şiş geçirmişti, kimileri korlaşmış bıçakları yalıyordu. Sonunda son derece süslü midillilere binmiş mahiyetiyle birlikte Abu Zeyd'in zarif karaltısı göründü. Sırtlarındaki harmanileri kabara kabara ilerliyor, yarışmaya katılmış şövalyeler gibi ellerini havaya kaldırarak halkı selamlıyorlardı. Onların önünden yüzleri pudralı, uzun dalgalı saçlı, karma karışık bir erkek orospu kalabalığı çiftlik avlusundaki tavuklar gibi bağırışa çağırışa geçti. Bu düzensiz ama gene de uyumlu insan yığınına müzik bir tür bağdaşıklık veriyordu. Onu birleştiriyor, davulların yürek atışlarının, zurnaların kulak tırmalayıcı çığlıklarının, zillerin diş gıcırtılarının sınırları arasında tutuyordu. Dönüp ilerleyip durarak uzun raks alayı türbeye yaklaşıyordu. Scobie'nin barınağının cümle kapılarından dev bir dalga gibi geçti. Toz bulutları kaldırarak parıltılı alana yayıldı. Gülbankçılar kalabalığın arasından öne çıkarken sahnenin ortasına birden Mevlevi dervişleri geldi ve bir yelpaze hareketiyle yavaş yavaş açılarak yarım daire biçimini aldılar. Yeşil terlikli ayaklarına kadar inen uzun, beyaz entariler, kalıp dondurması gibi uzun, kahverengi külahlar giymişlerdi. Allah'ın döndürdüğü bu topaçlar, zurnaların kulak tırmalayıcı titrek seslerinin önü sıra sakin sakin zarifçe dönmeye başladılar. İlkin omuzlarını sımsıkı kucaklamış olan kolları, dervişler hız kazandıkça sanki merkez kaş gücünün etkisiyle sağ avuç yukarıya, göğe, sol avuç aşağıya, yere bakmak üzere iyice açıldı. Böylece dünyanın ekseni gibi hafifçe yana yatık başları, uzun koni şapkalarıyla ayakları yere değmiyormuşçasına fırıl fırıl dönerek sürekli hareket eden gök cisimlerinin bu olağanüstü yansılamasını sürdürdüler. Gittikçe daha çok hızlanarak döndüler. ta ki zihin onlara ayak uydurmaya çalışmaktan yoruluncaya kadar. Pursevardi'nin ara sıra Celaleddin'den okuduğu şiirleri anımsadım. Çemberin dış halkasında rifailer kendilerini sakatlama gösterilerine başlamışlardı. İzlemesi çok korkunçtu ama anlaşılan zararsızdı. Çünkü yanaklarda, göğüste açılan bu yaralar bir şeyhin dokunmasıyla birlikte hemen iyileşiyordu. Bir yanda bir derviş burun deliklerinden bir şiş geçiriyor, öte yanda bir başkası bir kamanın sivri ucunun üzerine düşüyor, boğazında yukarı kafatasının içine doğru kamayı itiyordu. Ama ortadaki raks eden topluluk zihnin göklerindeki dönüşünü hiç şaşmadan sürdürüyordu. Yanımda oturan Baltazar kıkır kıkır gülerek ''Aman Tanrım'' dedi. ''Şunu gözüm ısırıyor'' diyordum. ''Meğer Magzub'un ta kendisiymiş. Ta şu uçtaki. Dehşet bir adamdır. Yarı deliden de öte bir şey. Çocuğu çalıp bir genel eve sattığı sanılan adam. Şuna bak.'' Dünyadan bezmişliğin dinginliğini taşıyan, gözleri kapalı, hafif bir gülümsemeyle dudakları kıvrılmış bir yüz gördüm. Dervişler döne döne yavaşlayıp durunca bu zayıf adam, yarı şakalı bir alçak gönüllülükle bir demet diken çalısı alıp bir maşereden tutuşturduktan sonra yanan çalı demetini çıplak etinin üzerine göğsüne sokup alev alev yanan bir ağaç gibi dans etmeye başladı. Daha sonra halka olmuş dervişler sağa sola yalpalayarak durduklarında çalıyı göğsünden çıkarıp yanındaki dervişin yüzüne şakayla hafifçe vurdu. Ama şimdi bir düzine kadar daha halka oluşmuştu. Tempoyu yeniden hızlandırarak dönmeye başladılar. Küçük avlu kırılan, dönen karaltılarla doldu taştı. Küçük türbeden din tutkunlarının lülü sesleriyle kesilen tek düze dua homurtusu yükseliyordu. Baltazar saygısız bir biçimde, ''Skobi sıkıntılı bir gece geçirecek.'' dedi. Müslüman cennetinden kapçık sayarak. Uzakta, ta limanın oralarda top gibi gürleyen bir siren sesi beni kendime getirdi. Gitme zamanı gelmişti. ''Ben de seninle geleceğim.'' dedi Baltazar. İkimiz birlikte kalabalık sokaklardan ite kaka solucan gibi kıvrıla kıvrıla Korniş'e doğru yürüdük. Bir fayton bulduk. Uzun kıyı yolu boyunca yuvarlanır giderken yavaş yavaş uzaklaşan davul ve müzik seslerini dinleyerek hiç konuşmadan oturduk. Ay çıkmıştı. İnce ince esen Meltem'in buruşturduğu dingin denizin üstünde parlıyordu. Palmiyeler başlarını eğip kaldırıyorlardı. Dar, kıvrımlı yollardan nal sesleri çıkararak geçtik. Sonunda sessiz, hayaletsiz teknelerle dolu ticaret limanına geldik. Göz kırpan birkaç ışık vardı sağda solda. Palamar yerinden çıkan, ışıktan oluşmuş uzun, parlak bir hilale benzeyen bir gemi kanalda kayar gibi ilerlemeye başladı. Beni götürecek olan küçük sandala yiyecek ve eşya yükleme işi bitmemişti. ''Evet Baltazar, yaramazlık etme.'' dedim. ''Yakında gene görüşürüz, benden kurtulamazsın. Göçebe Yahudiyim ben biliyorsun. Ama sana Clea'dan haber yazarım. Hemen buraya dön gibi bir şeyler yazabilirdim. İçimde senin geri dönmeyeceğine dair bir duygu olmasaydı. Sebebini anlıyorsam Tanrı canımı alsın ama gene görüşeceğimizi biliyorum. Ben de öyle. Sevgiyle kucaklaştık. Ani bir hareketle faytona atlayıp yerleşti. Kamçıyı sırtında duyan at sıçradığı sırada söylediklerimi unutma dedi. Durup nal seslerini dinledim. Gecenin içinde yitinceye kadar. Daha sonra kendi işime baktım. Çok sevgili Clea. 3 koca ay oluyor bana tek satır yazmadın. 3-4 günde bir hiç aksatmadan bir kart alıp senin sağlık durumundaki gelişmelerle ilgili bilgi vermek lütfunda bulunan Baltazar'da olmasa çok merak edecektim. Ama kuşkusuz ayrıntılara hiç girmiyor. Sen de herhalde hiç hak etmediğin bu taş gibi suskunluğuma kızmışsındır. İnan bundan çok utanıyorum. Yazmama izin vermeyen şey neydi bilmiyorum. Onu ne çözümleyebildim ne de ona etkili bir tepki gösterebildim. Bir türlü çeviremediğim bir kapı tokmağıydı sanki. Neden? Düşüncemde etkin biçimde var olduğunu hep bildiğim, seni ta içimde duyumsadığım için. Bu bana daha da tuhaf görünüyor. Seni bir benzetme yapacak olursam, hızlı hızlı çarpan zihnimde soğuk bir bıçak gibi taşıyordum. Dünyada devinen canlı bir insandan çok bir düşünce olman daha çok mu hoşuma gidiyordu acaba? Yoksa bizi ayıran uzaklığın yanında sözcüklerin çok hoş bir avunç kaynağı olmasından mıydı? Bilmiyorum. Ama işlerimin hemen hemen bittiği bir sırada birden dilim çözülmüş gibi görünüyor. Bu küçük adada her şey değişiyor. Bir zamanlar anımsıyorum onu bir iğretileme olarak adlandırmıştım. Ama benim için tam anlamıyla bir gerçeklik. Kuşkusuz benim daha önce tanıdığım o küçük sığınağa göre çok değişmiş. Onu değiştiren de bizim gelişimiz. 10 teknisyenin böylesine bir değişiklik yaratabileceğini düşünmek çok güç. Ama buraya dışarıdan para soktuk. O parayla buranın ekonomisini yavaş yavaş değiştiriyoruz. İşçilere astronomik ücretler veriyoruz. Buranın şanslı halkının daha önce hiç tanımadığı yeni gereksinimler yaratıyoruz. Sıkı kan bağları, kan davaları, eski şenlikleri olan bir derebeylik düzeninin egemen olduğu bu köyün sıkı dokusunu son çözümlemede parçalayacak olan gereksinimler. Bu yabancı baskılarla bütünlüğünü yitirecek. Tıpkı bir kırlangıç yuvası gibi sıkı, güzel, düzenli bir örgüsü vardı. Serseri çocuklar gibi şimdi biz onu parçalıyoruz. Zarar verdiğimizden hiç habersiz olarak. İstemeden neden olduğumuz eski düzenin ölümü kaçınılmaz görünüyor. Öylesine de kolay oldu ki bu iş, topu topu birkaç çelik kiriş, kazma makineleri, bir de vinç. Birden adanın yüzü değişmeye başladı. Yeni bir açgözlülük doğuverdi. Önce bir iki berber dükkanıyla sessizce kendini gösterecek ama limanın bütün mimarisinin değişmesiyle son bulacak bir şey. 10 yıla kalmaz büyük mağazalarıyla, dans salonlarıyla, ticaret gemilerinin tayfaları için açılacak genel evleriyle tanınmaz bir yer olur çıkar. Yeter ki bize biraz zaman verilsin. Ara istasyonu için seçilen yer adanın doğudaki dağlık bölgesinde ama benim daha önce yaşadığım yerde değil. Buna gizliden gizliye sevindim. Eski anılarım konusunda oldukça duygusalımdır. Ama önemleri değişen şeylerin ışığında nasıl da daha iyi görünüyorlar. Birden tazelenmiş, canlanmış gibiler. Üstelik adanın bu köşesi başka hiçbir yere benzemiyor. Denize bakan yüksek, bağlık bir vadi. Toprak altın sarısı, bronz, kırmızı. Galiba volkanik bir mağarından oluşuyor. Burada yapılan kırmızı şarap çok hafif. Birazcık da petillant, çıtırdayan, parıldayan, ışık saçan. Sanki her şişenin içinde uyuklayan bir volkan varmış gibi. Evet, burada dağlar dişlerini gıcırtıp sık sık olan yer sarsıntıları sırasında insan onları duyuyor, başkalaşabilen kayaları öğüterek un yapmışlar. Bir şarap deposunun üst katında iki odalı, küp biçimi bir evde oturuyorum. Tuğla döşeli, setli bir avluyla öteki depolardan ayrılıyor. İçinde şarapların uyuduğu fıçılarla dolu çukur kilerler. Biz bağların tam ortasındayız. Dört yanımızda denizin yukarısındaki mavi tepeciğin sırtını izleyen uzun dikdörtgenin üzerinde serpilip gelişmekte olan simetrik asmaların arasında humus ve bahçe toprağı karıkları uzanıyor. Bu setlerin kahverengi kına gibi toprağın her karışı çalışkan kızların elleriyle işleniyor. Küçük dalgacıklı bu yeşillik ormanını, asmalardan oluşan bu halıyı, sağda solda delip geçmiş incir ve zeytin ağaçları var. Asmalar öylesine sık ki aralarına çömeldiğinde ancak bir metre öteni görebilirsin. Tıpkı buğday tarlasında bir fare gibi. Bunları yazdığım sırada hiç görünmeden köstebek gibi tünel açan, toprağa aktaran 8-10 kız var. Seslerini duyuyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Evet, nişancı erler gibi orada sürüne sürüne ilerliyorlar. Daha günde olmadan uyanıp çalışmaya başlıyorlar. Uyanıyorum, çoğunlukla onların gelişlerini duyuyorum. Bazen de bir Yunan halk türküsü söylediklerini. 5'te kalkıyorum. İlk gelen kuşları, gelişi güzel ateş eden, sonra da şakalaşarak tepeye tırmanan iyimser avcılar karşılıyor. Taraçamın gölgeliği olan yüksek bir dut ağacı var. Ömrümde bu kadar iri dut görmedim. Tırtıl kurt büyüklüğünde. Olgunlaştılar, eşek arıları dadandı. Tadından başları dönüyor. Davranışları incir çekirdeği doldurmayacak şeylere gürültüyle gülen, birbirlerini yere yıkarak boğuşan insanların davranışlarına benziyor. Yaşam güç ama güzel. Bir iş yaparken terlemek, ellerini kullanmak öyle zevkli ki. Biz bu nazik ve gizemli adağı kat kat ekleştirerek göğe dikmek için çelik devşirirken, baksana üzüm bağları da olgunlaşıyor. İnsanoğlu yaşamdan korkusunun simgesi olan öldürücü silahlarla sinirli sinirli oynamayı bıraktıktan çok sonra, eski karanlık tanrıların orada, yerin altında, yeraltı dünyasının, P'nin en sevdiği söz, ıslak humuslu toprağında olduklarını anımsatıyorlar. Onlar insanın düşünden hiç çıkmamışlardır. Asla pes etmeyeceklerdir. Aklıma ne gelirse söylüyorum, buradaki yaşamım konusunda bir düşüncen olsun diye. Bir olgunlaşan arpalar biçiliyor. Yürüyen sap demetlerine rastlıyorsun. Bu kayalık geçitlerde güçlükle ilerleyen iki bacaklı sap demetlerine. Bir tepeden ötekine, ya birbirlerine ya da sığırlara bağıran kadınların tuhaf haykırışları. Ho, huş, niu. Arpaları saptan ayırmak için evlerin düz damlarına seriyorlar. Ayırma işini sopayla yapıyorlar. Arda arda dizilmiş karınca alayları görülmeden arpa sözcüğü hemen hemen hiç ağza alınmıyor. Taneleri kendi özel ambarlarına taşımaya çalışan uzun kara karınca zincirleri. Karıncalar sarı kertenkeleleri alarma geçirdi. Sarı kertenkeleler gözlerini kırpa kırpa pusuya yatıp karıncaları yiyerek sinsi sinsi dolaşıyorlar. Sanki doğadaki nedenlilik oktavına uyarak kertenkeleleri avlayıp yemek için kediler ortaya çıkıyor. Kertenkeleleri yemek kedilere iyi gelmiyor. Birçoğunun olmaz bir hastalığa yakalanıp ölmesini bu ahmaklığa bağlıyorlar. Ama galiba avlanma heyecanından gözleri bir şey görmüyor. Peki daha sonra? Ara sıra bir engerek bir kediyi öldürüyor. Bir adam küreğini engereğinin belinin ortasına indiriyor. Ya adama ne oluyor? İlk yağmurlarla birlikte güç sıtmasına tutuluyor. Yaşlı insanlar ağaçtan dökülen meyveler gibi tek tek mezara dökülüyorlar. Finita la guerra. Burayı İtalyanlar işgal etmişti. Kimileri İtalyancayı öğrenmiş, Siena vurgusuyla konuşuyor. Küçük alanda bir çeşme var. Kadınlar orada toplanıyorlar. Övünçle bebeklerini sergiliyorlar. Sanki satılığa çıkarmışlar gibi. Şu tombul, şu sıska. Genç erkekler sert, utangaç bakışlarla yoldan gelip geçiyorlar. Biri çapkın çapkın Solo Perte Lucia'yı söylüyor. Ama kadınlar kafa kafaya verip dedikodularını sürdürüyorlar. Testisini dolduran yaşlı bir adam var. Bütün bütüne sağır gibi görünüyor. Büyük evdeki Dimitri öldü cümlesini duyar duymaz elektrik çarpmış gibi oluyor. Bu cümle onu yerinden fırlatıyor. Öfkesi gittikçe artarak deliler gibi dönmeye başlıyor. Öldü mü? Kim öldü? Ha? Ne? Birden kulakları açılmış gibi. Ta yüksekte bulutların arasında Fontana denen küçük bir kale var ama uzak değil. Kara sinek bulutları arasında kupkuru ırmak yataklarından dimdik yukarı tırmanıyorsun. Sağa sola saldıran şeytan kılıklı kara keçi sürüsü çıkıyor karşına. Tepede hacılar için yapılmış küçük bir ev var. Deli bir keşiş oturuyor orada. Testicilerin döner tablasının üzerine oturtulmuş bir peksimet fırını sanki. Buradan adanın batısına doğru uzanan tatlı, tembel, sisli kıvrımları gözlerinle içebilirsin. Peki ya gelecek? Evet, bunlar sonsuza dek sürmeyecek. Hemen hemen eşsiz bir şimdinin ana çizgileri. Neredeyse bitmek üzere. Çünkü 1-2 ay içinde benim yardımıma gerek kalmayacak. Bunun yanı sıra herhalde küçük gelirimi borçlu olduğum işte sona erecek. Kendi maddi olanaklarım olmadığına göre ne yapacağımı düşünmeliyim. Hayır, gelecek deyim yerindeyse iplerinden kurtulmuş bir yük gibi gemi yalpaladıkça içimde yuvarlanıp duruyor. Seni bir kez daha görme isteğim olmasaydı İskenderiye'ye döner miydim bilemem. Yüreğimde, düşüncelerimde kentin soluklaştığını duyumsuyorum. Bir ayrılık serabı gibi. Hazineleri orduların bıraktığı yıkıntıların, zamanın kumlarının altında kalmış ulu bir kraliçenin acıklı tarihi gibi. Zihnim gitgide daha çok batıya kayıyor. İtalya'nın ya da Fransa'nın eski kalıtına. Kuşkusuz yıkıntıların arasında vakit harcamaya değer bir şeyler bulunabilir. Sevgide üstün tutabileceğimiz, tazeleyebileceğimiz bir şey. Bu soruyu kendime soruyorum ama aslında o sana yöneliyor. Şimdilik yolumu seçmiş değilim. Ama beni batıya ve kuzeye götürecek olanı yeğlerdim. Başka nedenler de var.